Ayrım 24.
Kaba kaba güldüler. Simini panormatiz. Ne dersin Kahya Nikoli? Daha çok olmadı. Bir herkili kaptan Rodos'u öküz götürecek. Palamarı çözerken akşam oluyor. Denize açılıyor. Karanlık basıyor. Tayfasına diyor ki... O Nora Aristomane, git hele provaya gözlülük et. Bir kayıya çarpmayalım. Simini her heceyi vurgulayan Halkinler'in şiiresini mükemmel taklit ediyordu. Hava hafif rüzgarlı. Yelken yarı şişmiş. Saatte 1,5-2 mil diyorlar. İkisi de kürek çekmeyecek kadar tembel hali. Neyse, biraz zaman sonra provadaki tayfa bir sigara yakıyor. Onu unutmuş olan kaptan ateşi görünce bir başka kayık sanıyor ve bağırıyor. İyi akşamlar hemşerim. Tayfa cevap veriyor. Size de iyi akşamlar hemşerim. Kaptan soruyor. Yolculuk nereye hemşerim? Tayfa Rodos'a diye cevap veriyor. Kaptan biz de oraya diyor. Ne taşıyorsunuz? Tayfa öküz diyor. Kaptan da siz öküz biz öküz diyor. Gürültüyle gülüşüp ellerinin yanlarına vurdular. Müzik sinirli. Bir başka halkili diye devam etti. Sabah erkenden bağını budamaya gitmiş. Bir iki saat sonra şiddetli bir yağmur başlamış. Orada öyle küçük bir kilise var. Seninki koşuyor oraya. Yağmur tulumla boşanıyor. Sıkılan halkili gidip kilisecinin ortasına yatıyor. Başını koyduğu yere su akıyor ve damlalar sağ gözüne vuruyor. Seninki başını yana çekeceğine sızlanıyor. Damlat Ali Minacığım, damlat da bir halkliğin gözünü çıkar. Görelim ne anlayacaksan. Gülüşüp bağırışmalar. Simcik devam etti. Biraz zaman sonra halkliğin ne diyor ki? Ali Minacığım, madem ki karar verdin gözünü çıkaracaksın, sağ gözün olmasın bari, sol gözün olsun. Yani bilince bizimki aletlerini alıp eve alıyor. Karısı onun kızarmış gözünü görünce soruyor. Gözüne ne oldu bey? E işte diyor adam. Ayı Minas gözümü çıkarmak istedi. Ama ben sonunda ayı yalnızsa dua ettim. Ayı yalnızcığım gözünü kurtar diye bağırdım. E iyi kalpli ayı yalnız çıka geldi. Ayı Minas'la çarpışıp beni kurtardı. Karısı ayı yalnız için kilisede ayin yapalım diyor. Ve kocası da kabul ediyor. Halkili kızdı. Sinirinin üzerine asıldı. Küf ederek onu şivesiyle alay etti. Nikolas otur aşağı diye gümbürdedi. Yanlış oldu. Latos eğme. Simliler ya da Rodos'a çarp en bir şey anlatamıyor. Ne var yani? Halkili bizi kışkırtıyor diye şikayette bulundu. Tekrar birbirlerine bağırıp küfretmeye başladılar. Bunun üzerine Nikolas, Nore ikiniz de aynı bok işte busunuz diye bağırdı. İçlerinden biri aynı bok ne demek diye sordu. Adamın biri yürürken boka basmış. Neye bastığını görmek için eğilince aynı bok demiş. Her tarafta aynı bok. Ta idias kata. Şimdi hangi herif bize bir hikaye anlatacak ki karnımız açsın yunsun. Ama içinde kadın da olsun. İzin verirseniz ben anlatayım. Anlat kendinde de içinde kadın olsun. İki tane var. Mira. Mira, Mira'yı çek. Dinliyoruz. Bildiğin gibi başkanlığa Nikoli. Ben Milas'ıyım. Hepinizin tanıdığı Ertuğrul Hanım ile evlendim. Güzel değildir ama iyi ve zekidir. Önce Allah sonra Muhammed, azıcık altta da ben. Ama o zamanlar ben ilansız bir taydım. Bir zaman sonra güzel İlhan'ı dost tuttum. İlhan tarlada çalışıyordu ve ben her akşam ondaydım. Yasak neyle daha tatlı olur. Ama söylemek gerek, kadınlar uyanık ve zekidirler. Ertuğrul'un durumu anlaması gecikmedi. Peşine bir oğlanı taktı ve ondan benim İlhan'a gittiğimi öğrendi. Ben ona kafeneye gittiğimi söylüyordum hep. Neyse, bir gün aşkına gidiyorum, bakıyorum yemekler, rakılar, bol. İlhan'ın fakir olduğunu biliyordu. Sesini çıkarmadım. Yatak odasına geçtik, ne göreyim? Uçulanmış bembeyaz çarşaflar ve bir köşesine sadece E harfi işlenmiş, güzel İlhan'a bunun ne demek olduğunu sordum. Karımın uğradığını, onun fakirliğini yatağındaki paspas çarşafları görünce gelip yenilerini getirdiğini söyledim. İşte başkaya, böyle iyi kalplidir benim Ertuğrul. Hiç kimse bilmedi. Bir süre sessiz kaldılar. Nikolas sordu. Ya sen bile Kamil dedi. Ne yaptın? O gece İlhan ile yatmadım. Bırakın yukarı çekip kuşağını bağladım ve evime gittim. Ertuğrul Hanım dedim ona. Affet. Vallahi ömrüm boyunca bir daha başka kadına bakmayacağım. Ve orada yaptım. Kahya mı? Kahya mı? Kahya mı? Nikolas uzandı. İçinde az rakı kalmış olan şişeyi aldı. Kamil dede senin ve Ertuğrul Hanım'ın sağlığına. Bugünden sonra onunla karşılaşınca Ertuğrul Hanım efendi diyeceğim. Biraz sustu, ekledi. Eh bre Kamil dedi. Allah'a yemin ettin ve Ertuğrul Hanım buna değer. Ama kendini hayatının güzel bir şeyinden mahrum ettin. Ellerini gürültüyle çırptı. Başka hikaye, eğlenti yapıyoruz. Şu kahrolası yemekler gelinceye kadar kanımıza yatacak Nakli Azisiko. Nakli Azisiko, Ayşe's hikaye. Osmanlıca Nakil'den. İstiyorum. Kalk bire Hasan Celal'in. Mutfağa kadar yükseli. Başka yani komis soruyordu. Bu akşam yemek yiyecek miyiz yoksa açlıktan ölecek miyiz? Adam gitti geldi. Bir iki sigara içinceye kadar yemeklerin hazır olacağını ve masaların doyacağını söyledi. Nikolis, canı çıkası şirretler dedi. Akılları nerede? Apiş aralarında mı? Sinirli sinirli bacaklarını oynattı, ayağa kalktı. Hiddetinden yüzü yanıyordu. Fenerlerin ışığında kocaman bir meşe ağacına benziyordu. Her zaman siyah gömlek, siyah bırakı ve siyah çizme giyerdi. Dizleri açıktı. Gece gündüz başında dört parmak genişliğindeki kordelasıyla hasır bir şapka bulunurdu. Niye hepsi kara Nikoli diye sordu o, kralın ve dört çocuğum için diye cevap verirdi. Rakıyı damacanadan içerdi. Bacaklarını gerip kemiklerini çatırdattıktan sonra tekrar oturdu. Kuşağında sığırmış, yakmaya hazır sigara dolu gümüş tabaka, burnunda içine tütün ve sigara kağıdı bulunan tuvalcık vardı. Bir sigara yaktı. İki dolu nefes çekti, konuştu. Kim sefte yapacak? İçinde kadınlar ve delikanlılar olsun. Ziya Yusuf, Kehaya Nikola'da. Marangaz Mastro. Mastro, usta. Kostaya sultanını sor. Hangisi sana bre? O bilir. Söyleyi kızgın fırınmış anlarsın. Konstantis marangozdu. Ve denemli arkeviyodisinin yanında, bazen adada, bazen konağında çalışıyordu. 55 yaşındaydı. Ama uzun boğu, kestane saçları ve bıyıklarıyla hala güzel bir adamdı. Dinliyoruz Mastro Kosta. Anlat görelim senin şu sultana ne soruyoruz. Anlatayım ama izninizle başkaya. Birisi gidip iki şişe rakı getirsin. Çünkü benim boğazım çabuk kurur. Memleketin nazilidir. Meşhur Büyük Menderes'in yanında. Büyük Menderes, Meandros. Yunanca'dan Türkçe'ye geçmiştir. Aydın'dan at ile bir saatlik yol yok bile. Oraya dolaşmışsındır başkaya Nikolim. Dolaştım. Hayvan almaya gittim. Güzel yerler, bereketli. Gece kuru bir dal dik, sabaha ağaç olur. Anlat. Kimi pazarları, biz 20 kadar Rum delikanlısı atlarımızı atlar, başka arkadaşlarla buluşmaya Aydın'a giderdik. İçip eğlenmek için. Rum evlerini gezer, bir iki rakı içer, şarkı söyler, sokakları dolaşır ve sonunda ya Hacı İlitas'ın ya da Yılmaz'ın kahvesine girerdik. Müzik çalar, biz oynardık. Bir sonraki pazarda Aydın'ın delikanlıları bize gelirlerdi. Bir pazar iyice sarhoş bir halde konağın altından geçiyorduk. Bize yeni kaymakam geldiğini, karısının çok güzel buz gibi olduğunu söylemişlerdi. Karısı sultanın haremindeymiş. Bıktığı kadınların yüksek mevkilerdeki adamlarını hediye eden sultan da bu kadını Aydın kaymakamına vermişti. Sonra rakı şişesini aldı, bir iki yudum içti, sigara yaktı. İçkiden bitkin mücadeledik. Ben yine yürüyordum. İki arkadaş da kolları masasına atmış arkamdan geliyordu. Meydana vardık. Hatırlarsın başkaya, iki büyük çınarlı ve aslan ağzı şeklindeki musluklarıyla bir de şöyle vardır. Meraklıydı ki, meraklıymış. Meraklı benim elimden çıkmış. Solda Yılmaz'ın kahvesi, yaşıyorsa Allah'ın ömür versin. Onun yanında Hoca İlyas'ın kahvesi. Sağda kaynakımın konağın önünde şeytan dürttü. Başımı kaldırdım ve Naha maheri demez ki, kenasına rağmanız. Şam işi bir bıçağım olsaydı, hanımları ağlasaydım. Diye şarkı söylemeye başladım. Sonra Yılmaz'ın kahvesine girdik. Kahve ve rakı içtik. Ut ve santur çalıyordu, oynadık. Kahveye bir Türk oğlaydı. Kahveciye beni gösterip adımı öğrenmek istedi. Kahveci ona, dülgerdir bire, Nazlı'dan marangoz Kosta Efendi. Bunu Yılmaz'dan duyunca kuşkulandım. Zaten eskiden aslan kesilmiştim. Kalkıp seybek oynadım. Ertesi gün saat 9'a doğru uzakta atlarına binmiş iki zaptiye görüyorum. Gece oğlanlara atıyorum. Babama söyledim. Bir de zezzek dedi ve kafama vurdu. Ne halt karıştırdın, yakacaksın bizi. Bir de hanımları öldüreceksin de ne anlayacaksın? Haydi haberleri öğreninceye kadar saklan. Bir akrabanın yanına saklandım. Zaptiyeler gelip beni arıyorlar. Babam iş için Koçaylı'ya gittiğimi söylemiş. Kahve ve rakım ikram etmiş onlara. Niçin beni aradıklarını sormuş. Yeni kaymakam geldiğini ve mobilyalarının uzun yolculuk sırasında ufak tefek hasar gördüğünü söylemişler ona. Kaymakam efendi araştırmış ve benim iyi marangoz olduğumu öğrenmiş. Ve çağırmaları için zaptiyeleri yollamış. Babam rahat bir nefes almış ve onlara eve gidip bakayım belki dönmüştür demiş. Ben bunu duyunca çıktım. Atlara binip yola düştük. Ardından varınca jandarmalarla konağa gittik. Yılmaz'ın ve Hacı İlyas'ın avlusunda kabadayılar üçü dördü bir ara oturmuş, kayfeleri ve rakıları gelinceye kadar bıyıklarını büküp duruyorlardı. Jandarma yazıhanenin kapısını çaldı. Girdik. 55 yaşlarında uzun sakallı biri bir şeyler yazıyordu. Jandarma onu durumu açıkladı. Kaymakam bana baktı. Nazik nazik güldü. Eliyle kanepeyi gösterip "Otur Bilger Efendi," dedi. Oturdum. Bana kahve ve nargile ısmarladım. Onun çalışmasını seyretmeye başladım. Sakin, tatlı, sabırlı bir adama benziyordu. Öyle olunca onun yüzünü yapıyordu. Altın saatini çıkarıp baktı. O bakarken hocanın sesi duyuldu. Kaymakam, tamam dedi. Saatini gösterip güldü. Eliyle yüzünün tereyi sildi, sakalını okşadı. Ve yerinden kalktı. Kısa boylu ve tombuldu. Bana yine gülümsedi ve dedi ki, Bilger Efendi gitsek. Merdivenleri çıktık, kapıdan girdik. Bana bekleneni söyledi ve kendisi başka bir odaya girdi. Yanında bir hanım ile döndü. Kadın yaşmak takmıştı ama içi gülen gözleri cevahir gibi parıldıyordu. Boyu kaymakamdan bir baş uzundu. Kaymakam karaya konuştu. Necla hanımefendi dedi. Sana Matro Costa'yı getirdim. Duyduğum gibi en iyi marangozdu. Bana döndü. Büyük hanım Necla hanımefendi sana ne dersi yapacaksın? Elimi kalbime koyup yerlere kadar ayırdım. Emredin dedim. Bir taksite ve yapayım. Hanım duyuyordu. O güne kadar hiç duymadığım ve bir daha da duymayacağım kadar tatlı bir sesle dedi ki, kaymakam efendi, şimdi öğle vakti. Allah bu saatte insanları işlerini bırakmalarını ve yemek yemelerini emretmiş. İzin verirsen efendim, bir servis daha çıkaralım. Matro Costa da bize yarenlik etsin. Yarın derken de aletlerini getirip rahat rahat işe başlar. Kaymakam, Necla hanımefendi uslu konuştun, böyle olsun dedi. Ama ben teşekkür ettim. Aletlerimi alıp yarın erkenden geleceğimi söyledim. Eğilip selam verdim, yoldan ayrıldım. Ertesi sabah döndüm. Kaymakam işine gitmişti. Büyük hanım gülerek geldi. Gül desenli kadifi bir elbise giymişti. Bana iyi sabahlar diledi. Ama bizim yaptığımız gibi merhaba değil. Sabah selamı ve uyandım ya çok oldu efendi dedi. Ve bütün aletlerimi getirip getirmediğimi sordu. Evet getirdim diyerek ona zembilimi gösterince bana bir acayip bakarak güldü ve tekrar sordu. Hepsini mi? Ben de gülerek hepsini dedim ve cevap verdi. Hepsini götürdüğüne göre iyi iş yapacağız. Çıktı. Az sonra elinde bir gümüş tepsi geri geldi. Tepsiyi masaya bıraktı. Bir büyük fincan kahve, bir küçük fincan da kaymak. Bisküvi, tereyağı, bal. Kaymağı alıp kahveye uzattı. Karıştırdı. Buyur Matro Costa efendi dedi. Bugün işin çok, kuvvete ihtiyacın olacak. Ben kahvemi içer ve bisküvi yerken o karşımda durmuş beni seyrediyordu. Hayır seyretmiyor, beni ölçüp biçiyordu. Bir an güldü ve bana Rumca konuşmaya başladı. Öylesine okşayıcı ve bilir gibi konuşuyordu ki bayılırdı. Dün gece sesini duydum Matro Costa. Konağının altından geçiyordun. Başını kaldırıp mavi gözlerini pencereme baktın ve... ''Nahı mahveri damaz ki, kenan hafezi gönümez.'' diye şarkı söyledin. ''Ne diyorsun, gözlerine bak ve söyle bana. Şemişi bıçağın olsa beni öldürür müsün?'' Utancımdan boğulacak gibi oldum. Kan başıma çıktı. ''Büyük hanımefendi.'' diye mırıldandım. ''Suçluyum, sarhoştum, ne dediğimi bilmiyordum.'' ''Korktuğun için böyle konuşuyorsun, yoksa doğruyu söylüyorsun. Çünkü ben korkakları sevmem.'' Cesaret aldım, başımı dikip onun gözlerine baktım. Büyük hanımefendi, korkmadım. Nasıl oldu bilmiyorum. Hristiyanlara tarafına ve Türklerin Allah'ına yemin ederim ki hanım beni kıtır kıtır kesse de ben elimi kaldırmam. Madem ki o lanet şarkıyı söyledim, ayaklarına kapanır, dilimle yalarım. İşte aletlerim, senin adın Necla, yani şimşek gibi keskin hepsi de. İster iskarpeleyi al, ister testereyi. Al dilim dilim et beni. Ve sen beni keserken ben teşekkür ederim diyeceğim sana. O zaman hayatımda hiç görmediğim özellikteki bu kadın gülümseyerek dedi ki, Masrokov efendimi, yukarıdan seni gözledim ve bu güzel çocuk çelik bıçağını bir hanımın kalbine saplamaz diye düşündüm. Olsa olsa o çapkın gözleri ve Levent'li ile bir kadını öldürür ancak. Hikayenin burasından bütün Rumlar ve Türkler gürültüyle güldüler ve uygunsuz sözler sarf ettiler. Masrokov da senin bilgi ederek hanımın böyle dediğini, sözlerin aklının defterinden silinmediğini söylüyordu. Nikolis, iyi iyi dedi. Susun biri anlatsan Masrokovska. Kalktım, ceketimi çıkarıp önlüğümü taktım yoluna. Buyurun hanımefendi dedim, emrinizdeyim. Masanın bacaklarına başlayalım dedi ve eğilip bana gösterdi. Bunu görüyor musun aşiki mi? Aşiki mi? Aşığım. Taşınırken bunun tekerleği çıktı. Şu ise soruldu, vermek istiyorum. Konuşuyor ve bana gösteriyordu. Ama ben onun bana gösterdiklerini değil, göstermediklerini görüyordum. Öyle eğilince kadife elbisesi açılıyordu ve ben iki yuvarlak ve dik süt gibi...
Ayrım sonu.